Ayrım 20, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 223. 3 gün oldu Lili yok. Yapacak işim olmadığından yokluğu daha çok koyuyor. Giyim kuşam değişikliğiyle oyalanıyorum. Gözümü korkutan bu heyecanlı oyuna iyice kapıldım. Gündüz bile erkek giyimiyle sokağa çıktığım oluyor. Şöyle bir dolaşıyor, kahvenin birinde bir içki içiyorum. Kimsenin ruhu duymuyor. Hani erkekler olur kadınlardan bıkmış, lüksü ve konforu küçümseyen eski kulağı kesikler, onlardan birini oynuyorum. Gazetem masanın üstünde unutulmuş, yalnız ve dalgınım. Gerçekte Lili'nin hırsla amaçladığı ikili hayatı düşünüyorum. Nasıl bir şey olabilir? Erkek görünüşüm içimi karıştırıyor. Bu kendimi erkek saymamdan çok, kadın duymamdan, iki cinsiyet arasındaki geçişten ileri geliyor. Lili ameliyat saplantısıyla hayalinin en olağanüstü yanını yıktığını, onu bayağı bir sıradanlığa dönüştürdüğünü nasıl görmez şaşarım. Geleneksel yuvayı kurmak için cinsiyet değiştirmeye değer mi? Hacı Hanım'la ben karı koca hayatı yaşamadık. Yıllarca ateşli bir suç ortaklığını, sert tadını, görkemli günahını paylaştık. İclal bile Lili'nin anlayamadığını kavramış, bana istediğimi sunmuştu. Onlar suç ortaklarımdı benim. Bu karım olmakta direniyor. Beni her şeyden soğutuyordu. Lili'nin renkli varlığı olmazsa yaşantımı neyle süsleyeceğim? Nadia Eppfels'te tatlıya bağlanmak üzere olan müzakerelerle mi? Olamaz, oraya haftada bir kere gidiyorum. Üstelik farklı bir kişilikle. Bana ettiklerinden sonra ses ile başvurmam, dostluğunu dilenmem söz konusu olamaz. Olsa bile Cecil'in ne türlü davranacağını kestirmek çok güç. Paşa Nuri desek haftalardır sesi sedası çıkmadı. Aklıma esti, bir akşam az kalsın gidecektim. Beni erkek kılığında görünce göstereceği tepkiyi merak ediyordum. Yapamadım, utandım sanıyorum. Lili'nin erkek kılığındaki kadınlardan hoşlandığını ilk o söylememiş miydi? Bundan rahatsızdım. O zaman Ekrem meydana çıktı. Soğuk, kupkuru bir akşamdı. Buzlu soluğuyla ayaz sen rıhtımlarını yalıyordu. Ben rastgele bir kahvede oturmuş camların ardından geçenleri seyrediyordum. Her şeyde bir hüzün, bir çaresizlik, her yerde gizli bir düşmanlık, eski bir vicdan azabı. Sayısız kuleleriyle dağ gibi yükselen Notre Dame Katedrali'nde, bardakla can çekişen Alsas birasında, hatta çapraz bulmaca çözer görünüp tatlı tatlı göz süzen köşedeki siyamlı genç kadında. Böyle kış akşamlarını hiç sevmem. Çocukluğum bunlarla doludur. Bir ara nasıl olduysa geçenlerden birinin camın ardında durduğunu, bana kınayarak baktığını fark ettim. Şiddetli bir suçluluk duygusu benliğimi sardı. 10 saniye sürdü mü? Sanmam. Kendimi toparladığımda kimse yoktu. Adam kayıplara karışmıştı. Onun Ekrem olduğunu ilk anda anlayamamıştım. Anladığım anda yalnızlığımın ağırlığı 2 kat çoğaldı. Taşınması çok zorlaştı. O akşamdan sonra Ekrem'i sık sık gördüm. Ansızın karşıma çıkıyordu. Durup bakıyor, gözlerinde yoğun bir hoşgörü ve bezginlik, bakışında kınayıcı bir sertlik. Her yanımı saran suçluluk duygusundan sıyrılmaya çabalarken bakıyorum gitmiş. Sadece bir keresinde, sonuncusu muydu yoksa, gülümsüyor izlenimine düştüm. Bir nekahet hastasının soluk gülümseyişiyle. Elim ayağım dolaştı, bir yaprak cigarasıyla telaştan çıkayım dedim, çakmağını uzatan garson olmadı. Nereden, hangi gizemli yöntemle peydahlandığını bilemediğim Ekrem oldu. Sert suçlayıcı bakışlarıyla beni eziyordu. Ama belli belirsiz gülümsemesinden öyle bir şefkat ve anlayış yayılıyordu ki birkaç söz söylemekten kendimi alıkoyamadım. İyi akşamlar dedim, iyi akşamlar Ekrem. Görmeyeli nasılsın dedim, yine canın sıkılıyor mu? Ya da sorunu daha kökten kavramak dileğiyle, niye dedim ölmüş gibi yapıyorsun hayatta olduğuna göre? Hiçbir şey demedi. Bir sandalye çekip oturdu. Acıyla bakıyor, beni görmüyordu. Burun deliklerimden fosur fosur duman salıveriyordum. Konuşup konuşmadığımızdan emin değilim. Suçlu ve şaşkınım. İç dehlizlerimden saklı bir güç ağlamaya itiyor. Aralıksız özür diliyorum. Her şeyden dolayı özür diliyorum. Olanlardan ve olmayanlardan, yaptıklarımdan ve yapamadıklarımdan. Lili'yi bilirsin, böyle giyinmemi o istedi, bana kalsa. Ya da Sen gideli tütünün eline düştüm. Ne kadar çok içersem o kadar ayakta duracağım sanıyorum. Hele pro olursa gücüm sınırsız, beni kimse alt edemez. Gözlerimi gözlerinden kaçıra kaçıra, alkolün eline de düştüm diyorum. O da bana hükmediyor. Alkolik olmaktan korkuyorum. Omzumdan tutan el hafifçe sarstı. Önce kocam yapıyor sandım. Ne yanılgı. Garsondu, bir şeye gereksinip gereksinmediğimi soruyordu. Mösyö'nün işaretler yaptığını gördüm. Beni çağırabileceğini düşündüm. Dehşetli şaşırdım. Rahatsız olduğumu, kusuruma bakılmamasını söyledim. İnandı mı bilemem. Bardağımda hala can çekişen birayı ödedim. Esaslı bir paşa bahşişi bırakıp çıktım. Arkamdan herkesin, hatta o uslu ve uysal siyamlı orospunun kıs kıs güldüğünü biliyorum. Hain, alaycı gülümsemeler, insancıl hiçbir yanları yok. Oysa ben ayaklarımın altında ansızın bir uçurumun açıldığı hissine düşmüştüm. Delilik miydi acaba? Eve döndüm. Gecenin saltanatı ve Lili'nin yokluğu el değmemiş duruyor. İçimde geçerli gerekçesi olmayan büyük bir kaygı. Kahrımdan öleceğim. Aynanın birinde elinde Havana prosuyla hala erkek kılığında olduğumu görmek beni bitirdi. Hayatımı kurtarmam buna bağlıymışçasına palas pandıra soyunup dökünüyorum. Heyecanı bir süre geçmiyor. Çayımı demlerken utancımdan gözlerim yerlerde, ellerim titriyor. Çay içmek, çay içerken yağmurları kışın bile ılık yağan, insanları hoşgörülü uzaktaki o şehrin özlemini çekmek rahatlatıcı bir şey. Rahatlığımı bozan nedir? Acısını duyduğum, tanımlayamadığım bir eksiklik mi? Evet, bir şey eksik, burası kesin, ama ne? Ekrem mi? Lili mi? Sevgi mi? Olağanı aşmak gücü mü? Akıl olmasın. Aynı gece sabaha karşı salondan gelen hıçkırığa benzer bir sesle uyandım. Dirseğimin üstünde doğrulup kulak kesiliyorum. Hiç kuşku yok, salonda birisi içini çeke çeke ağlıyor. Ekrem diye umutlanıyorum. Ekrem olmalı. Çocuk gibi niye ağlıyor acaba? Ekrem olabilir mi? Evin anahtarını başkasına vermediğime göre olsa olsa Lily'ydi bu. Beni görür görmez boynuma tutkuyla sarıldı. Başını göğsüme yaslayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Güzel olmasına yine güzeldi ama oldukça örselenmiş, hatta yıkılmıştı. Onu hep iki dirhem bir çekirdek, süslü püslü görmeye alışmış olduğumdan mıdır nedir, dağınık saçını başını, buruşuk robunu, akan makyajını, hele çıplak omuzlarındaki çürükleri ayrım sayınca şaşırdım. Biraz yatışınca sorulması kaçınılmaz soruya, o kırık dökük sesiyle ben sormadan cevap veriyor. O pis hayvan beni dövdü, vahşi, ne olacak? Kim olduğunu pekala kestiriyordum ama sordum. Hangi pis hayvan? Kirpiklerine asılmış gözyaşlarıyla şaşkın bana bakıyor. Kim olsun istiyorsun diyor. Elbette Bobby. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan vahşi ise vahşi kalır. Tutturdu yılanı koynuna alıp sevişeceksin diye. Düşünebiliyor musun? Yüreğime inecekti korkudan. Yapamam dedim, sen misin diyen öldüresiye dövdü hoyratça. O ana kadar bana hem yapmacık, hem içten, hem çok yakın, hem oldukça mesafeli davranmayı ustalıkla ayarlamıştı. Sırasına göre şöyle ya da böyle görünmeyi becerir. Bu da basbayağı canımı sıkardı. Oysa şimdi iki gözü iki çeşme ağlayan, bu yenik düşmüş çıtkırıldım kadında öyle arı, öyle masum bir şeyler vardı ki, onu böyle yıkılmış teselli gereksinir, mutsuz görmek bana dokunuyordu. Saçlarını okşayarak üzme canını dedim. Hepimiz az buçuk deliyiz. Önemli olan çılgınlıklar arasında denge kurabilmek. Bana sorarsan seninkiyle Bobby'ninki uyuşmuyor. Oysa ikimizin kurduğu düzen aksamıyordu. Cevap vermedi. İçini çekip öyle ayakta kaldı. Dışarıda şafak söküyor. Kapalı perdelerden kirli sarı bir ışık sızıntısı. Ne yanıma dönsem ölü solgunu Ekrem'in baktığını görüyorum. Kınayıcı bakışlarıyla azarladığını. Nereden bakıyor? Gaybı aleminden mi? Lili'nin gözlerimi kamaştırdığı doğru. Beni başka gerçeklere kör ettiği de. Parfümü başımı döndürüyor. Uysallığı aklımı başımdan alıyor. Vücudundaki, yüzündeki o tam teslimiyet ifadesi, sere serpe divana uzanışı kim o olsa çileden çıkarabilir. Giysinin yırtığından fırlamış ufacık göğsünün ucunu öpüyorum. Su gibi çalkalanıyor, gözleri baygınlaştı, fısıldayarak dedi ki, ''Şefkatsizlik beni öldürecek, biliyor musun?'' Birisinin onu almasını istiyordu, aldım. Sevilmek istiyordu, sevdim. Yumuşak, epeyce uzun süren, tutkusal bir sevişme oldu bu. O uğradığı hoyratlığın acısını unutmak istiyordu. Bense sık sık tekrarlanan cinsel kaymalarımın haklılık gerekçesine, aradıklarımızı bulamasak da bir ten sarhoşluğuna dönüşen ortaklaşa çabamız, ikimize de mutluluğa benzer bir his veriyordu. Hiç olmazsa seviştiğimiz sürece... Onu tanımayan biri bu mutluluk dakikalarını ateşli bir barışmanın kanıtı diye alabilir. Oysa ben tanıyorum, tetik üstündeyim. Neye inanacağımı bilemiyorum. İçten bile olsa hiç beklemediğim bu aşırı uysallığında kuşku uyandıran bir taraf var. Lily beni daha 3 gün önce şaşırtıcı bir kolaylıkla yatsıyabildiği bir tutkunun sürekliliğine inandırmak istiyor. İnanabilir miyim? İnanmazsam ağzından ısrarla dökülen sevgi sözleri, bağlılık yeminleri, beni çelişik duygulara, korkunç kuşkulara sürüklemez mi? Eğer Lily tanıdığım Lily ise bir tuzak hazırlıyor. Nasıl bir tuzak? Ne olduğunu kolay sezemedim tuzağın, zevkten yumuşamıştım bir kere. Ayrıca Lily ile her dakika beraber olduğumuzdan düşünmeye vakit bulamıyordum. O sabaha karşı evin içinde peydah oluşundan beri dizimin dibinden ayrılmıyor. Patronu Antua'nın öfkesini yatıştırmak amacıyla günde sadece 1-2 saat çalıştığı pavyona uğruyordu. Onun dışında birlikte oluyoruz. Birlikte olduk mu ne Nazi Feldwebel'lerinin cilalı çizmeleri, iliklerimize işlemiş mavi soğuklar geliyor aklımıza. Ne de eski yalnızlıklar, kolları dövmeli pigal itleri, kurnaz ve hilekar doğulular. Sayında dolaşan gezi vapurları da unutuluyor. 14 Temmuz halk baloları da. Kendimizi unutmuyor muyuz sanki? O ulaşmak istediğine ulaşmış, dalgın ve zarif, hayatımı boylu boyunca kaplamıştı. Her an büyüsüne daha çok kapılıyordum. Bazen uysal gözleri yıldız saçan saçlarıyla uzun tüylü halıya mahzun oturmuştur. Bazen yırtıcı bir orgazmdan sonra dişlerinin ucuyla tuttuğu cigarası, teninin sütlü beyazlığıyla divana çırılçıplak uzanır. Ben onun erkeği, onun istediği kılıkta, onun istediği gibi yanında olurum. Gece laciverti kravat, kolalı yaka, iradesi güçlü, lafı az, parası çok. Özellikle bu, parası çok. Hata yapması kaçınılmazdı, öyle de oldu. Sanırım 4. gece programından sonra gelip beni bulacak yerde telefonda patırtılı havasına sinirlendiğim bir gece kulübünden aradı. Sesi kaygılı, biraz da titrekti. ''Ne yapayım? Almaya geldi.'' diyordu. Tam çıkmaya hazırlandığım sıra karşımda simsiyah görünce ödüm patladı. Ses çıkaramadım. Kendini affettirmek arzusundaymış falan filan. Orospu olmasına tırnak uçlarına kadar orospu mu değil mi? Kimden söz ettiğini derhal anlamıştım ama öfkemde onu tedirgin etmek istemedim. Gelen de kim? Ürkek ürkek, Bobby dedi. Bobby canım, anlamadın mı? Çok korktuğumu biliyorsun. Reddedemedim. Alıp bu pavyona getirdi. Tuvaletten telefon ediyorum. Lütfen gel ve beni kurtar. Çabuk çabuk adresi verdi. Kapatmadan bütün şuhluğuyla çabuk gel sevgilim diye fısıldadı. Seni en erkek halinde bekliyorum, tamam mı? Bu kışkırtıcı telefondan sonra birkaç dakika öylece kaldığımı, ne yapacağımı bilemediğimi hatırlıyorum. Korkunç bir öfkeye kapıldım. İçine düşürüldüğüm durum beni çileden çıkarmıştı. Lily kedinin fareyle oynadığı gibi benimle oynuyor. Buna katlanacak mıyım? Henüz bilmediğim bir nedenden beni Bobby'ye rakip olarak takdimi uygun görmüş. Ya zenci umursamaz havalarda kıskançlığını ayaklandırmak için rakip gerekti, ya da zencinin sert tutkusu terazinin öteki kefesine koyacağı ağırlık. Beni, Lily'yi onun istediği gibi kabul etmeye zorlayacak. Ameliyatını geçirip özüyle biçimini denkleştirmek olarak. Dışarıda acımasız bir yağmur şakır şakır kaldırımları dövüyordu. Islak asfalta yansıyan renkli reklam ışıkları Pigal meydanını film dekoruna dönüştürmüştü. Bakışlarında az rastlanır bir garipseme, ağızlarında kaçınılmaz cigaralarıyla kapı kemerlerine sığınmış yarı gece yosmaları. Havayı tir tir titreten bir cinayet gerilimi, İlk taksiye seslendim. 5 dakika sonra kuşku uyandıran bir pavyonun sımsıkı kapısı önünde iniyordum. Korsan giyimli, cinsiyeti belirsiz bir cüce önüme düştü. Antreye benzer bir aralığa girdik. Vestiyerin perdeleri ardında iki kadın gözleri kaymış, burun delikleri kıpır kıpır öpüşüyor. Cüce harem ağası sesiyle uyarınca içlerinden birisi uyur gezer dalgınlığından çıkmadan şapkamı ve yağmurluğumu almak lütfunda bulundu. Salona geçmeden yaprak cigaramı yaktım. Büyük duvar aynasına şöyle göz atıyorum. Aynanın su yeşili derinliğinde kimi görsem iyi? Ekrem'i. Yüzünde o solgun ahret gülümsemesi kınayarak bana bakıyor. Bir yandan da başıyla hayır sakın ha olmaz anlamına işaretler yapıyor. Onu görmeye hazırlanmamıştım, fena oldum. Bütün güvenimi kaybettim. Rutubetli bir mahzene, derli toplu bir ışık düzeniyle özgün kabere havası vermişler. Salon dedikleri bu. Tavanı basık bir yer için fazla gürültülü bir caz topluluğu, sağı solu tokmaklayıp herkesi serseme çeviriyor. Çalgıcıların hepsi Amerikalı zenci. Yaptıkları işe gönül verdikleri açık. Başka salonda olsa çaldıkları kulağa hoş da gelecek ama burada kafa bırakmıyor. Bağıra çağıra konuşmak zorunlu. Bakışları donuk, gülüşleri bir örnek, füze memeleri çıplak garson kızlar dediklerimi duyabilsinler diye bağırıyorum. Herkes bağırıyor. Müşterilerin çoğu zenci, giderilmez aşağılık duygularıyla mutsuz. Kadını, erkeği şişe moru güzellikleriyle ışıltılı ve etkileyici. Aralarında platin saçları, magnezyum şavkı saçan lili gibi tek tük sarışına rastlanıyor. Vücutlarını ya da başlarını oynatıverdiler mi, çevrelerine pırıl pırıl ışık zerrecikleri döküyorlar. Önce Lili'yi gördüm, sadece onu. İri yapılı bir zenciyle oturduğunu fark etmedim bile. Zenci de zenciydi hani, her köşe başında rastlanmayacak birisi. Koyu renk giyimli, kafayı usturayla kazıtmış, gözünde kalın çerçeveli entelektüel gözlükleri, koca dudaklı, anıtsal ağzında piposu. Bobby'ydi bu. Daha önce sahnede gördüğüm kadınla hiçbir benzerliği olmayan bir yaratık. Sahnedeki hükmedici ve farklı görünse de yüksek ve diri göğüsleri, şaşırtıcı peruğuyla olsun kadın görünmesini, kadın kalmasını beceriyordu. Oysa gördüğüm tartışmasız erkek, hem de ne erkek. Ayağa kalkıp elimi sıktı. Zencilere özgü yayvan gülümsemesiyle beni onurlandırıyor. Böylece keskin, sapasağlam ve tebeşir beyazı dişlerini görüyorum. Halis yamyam dişleri. İkisini kuşatan duman perdesini aralayıp geldiğimi görür görmez, Lili o düşmüş balerin havasına büründü hemen. Bunu elimle tutarcasına saptadım. İki gözünde iki hüzün damlası, ara sıra dokunaklı göğüs geçirmeler, ne yapıp yapıp çevrenin dikkatini her dakika üstünde toplayabilmek ustalığı. Kırık dökük sesiyle biraz da acındırarak, ''İşte beklediğim geliyor Bobby'' dedi. ''Sahici bir vahşi olduğunda övünüp durursun ya, gelene iyi bak. Az orijinal sayılmaz, o da sahici bir Türk.'' Gözlüklerinin ardında Bobby'nin gözleri ışıklanıyor. Vahşi mahşi, bakışları hiç de yırtıcı değil, daha çok okşayıcı. Sesi de öyle, sıcak bir ses. Hacı Hanım'ın sesini uzaktan çağrıştıran. Az daha güleç olsa tıpkı, demek canavarın içinde çapkın, keyfine düşkün bir herif oturuyor. Türk mü dedi? Türk ha, daha da neler. Akıllı uslu kişilerden hoşlandığını ileri süren bir matmazel için bir zenci ve bir Türk tehlikeli sayılmaz mı? Beni suç ortaklığına çağıran alaycı göz kırpışıyla ekledi. Sizce neyiz biz? Özel koruma polisleri mi? Yoksa düşesin kara gözlerini, canını fedaya hazır eski zaman aşıkları mı? Oyununa katıldım gülümseyerek. Ne o ne o dedim. Rastgele iki dost, muhtemel iki rakip. Kahkahayı bastı. Kahkahası sürekli ve erkekçeydi. Bu vesileyle toz pembe ağzında parıldayan altın dişini görmüş oldum. Tuhaf, beni çağrışımlara sürükleyen bir diş. Bobby gülmesini kesmeden soruyor. Johnny Walker? Hayır diyorum, Long John. Tamam diyor, vakit gece yarısını geçti mi bir bardak eksik ya da fazla olmuş fark etmez. İçelim öyleyse. Hacı Hanım silah gibi patlayan kahkahasını savurdu mu, yıldız kaymaları, şimşekler zengin yansımalarla dolu bir kuyumcu aydınlığı çevreyi kaplardı. uçsuz bucaksız sevişme gecelerimizde dili ağzımın içinde kıpır kıpır oynarken, ara sıra bu çiğ aydınlığın görünmez ışık titreşimleriyle boğazımdan vücuduma yayıldığı hissine kapılırdım. Bazen de havanın erken karardığı sonbahar akşamları Hacı Hanım vücut ve yüz olarak silinir gider. Geride sadece nargilesinin fokurtusunu, bir de dişlerinin parıltısını bırakırdı. Yarı açık ağzından dışa vuran altın aydınlığında onu böyle hayal meyal görmek beni büyülemeye yeterdi. Bobby ile buluşmamızın gergin bir ortamda geçeceğini ummuş olmalı. Dostça ve olaysız geçmesi Lily'yi düş bozumuna uğrattı. Lily'ye olduğu kadar Bobby'ye de güvenemediğimden ben hep tetik üstündeydim. Saldırgan bir suskunluğa, bu suskunluğu büsbütün saldırganlaştıran içkiye sığınmıştım. Bobby devirdiği bardakların sayısını şaşırdığı halde duman duman piposu ve efendi gözlükleriyle keyif ehli zenci hovarda sevimliliğini kaybetmemişti. Çenesi hiç durmuyordu. Anlattıkları gittikçe daha açık saçık. Dokunmayı müthiş arzuladığım usturayla kazınmış kafası, alnından ensesine kadar boncuk boncuk ter, yağlı siyah boncuklar. Lily gecenin gidişinden memnun sayılmazdı ama yenilgiyi kabule yanaşmıyordu. İlle beni alıp götürecek. Hangi çareye başvurmadı ki? İçerisi bunaltıcı sıcakmış, fena halde başı ağrıyormuş. İnsan ağzının söylediğini patırtıdan kulağının duymadığı bir yerde oturur muymuş hiç? Kımıldamadığımı görünce yapmacık kibarlığı cilasını yitiriyor. Yerini dikenli bir sinirlilik alıyordu. Ben oturduğum yere çakılmıştım sanki. Artık açıkça saçmalayan Bobby'yi dinlemekte direniyordum. Bobby de hayvan insanı gövdeden çoktan sepetlemişti. Canavarın hayvanı sepetlemesi de uzun sürmeyeceğe benziyordu. Hong Kong'da bir pavyonda çalışırken Çinli bir kız tanıdım. Striptizci. Soyunmak asıl numarasının yanında çocuk oyuncağı kalır. Şeyiyle cigara içiyor. Nefes çektikçe ateşin kızıllaştığını görüyorsun. Ardından yemin hazır. Tanrı şahidimdir. Kirpik uçlarında isimsiz serzenişler. Lily küskün bir düşes edasıyla ısrar ediyor. Niye kalkmıyoruz? Kalkalım Allah aşkına. Şu aşağılık zenciyi de anlattığı iğrenç Çinli orospuyu da bırakıp evimize gidelim. Sabaha kadar sevişelim. Bakışlarındaki sessiz yalvarmayı görmeklikten geliyordum. Çabuk ve hesapsız içmekten dilim peltekleşmişti, görüşüm bulanıklaşmış, ortalıkta çatal geyik boynuzlarıyla çıplak zenci kadınlar dolaşıyor. Sahiden dolaşıyor mu, hayal mi görüyorum? Hayal olamaz, içlerinden birisine tutuldum. Dal incesi, çevik, çok da onurlu. Ceylan gözleriyle dargın dargın bakıp beni suçluyor. Başımı kaldırıp gözlerine bakamıyorum. Utanç sebebim memelerim. Fark edilmesinler diye sırtımı kamburlaştırıp inanamadığım halde tekrarlayıp duruyorum. Erkeğim ben, erkek. İnsan uykusunda bir kabusun burgacına kapılabilir. Korkutucu şeydir bu. Sinirlerini bozar. Fakat uyanıkken kabus dehlizlerinde kaybolmak daha betermiş. Aklım başımda Lily'nin davranışına içerleyişimden anlıyorum. Saçmalayan bir sarhoşu yatıştırmaya çalışıyor sanki. Sözde bağıra bağıra başımın dertte olduğunu söyleyip Ekrem'i yardıma çağırıyormuşum. Çıldırdım mı ben? Gerçi geyik boynuzu zenci kızlarından, kaşla göz arasında yapıverdikleri yamyam balesinden söz ettim. Alt tarafı şaka, buraya eğlenmeye gelmedik mi? Lily laf anlamıyor, eğilmiş kulağıma. Sakin ol sevgilim diyor, sakin ol lütfen. Ya da kendini topla diyor, herkesin gözü bizde. Ekrem gecikti, çoktan gelmiş olmalıydı. Hacı Hanım da merak ediyor. Allah Allah, yanımdaki Hacı Hanım mı, Bobby mi? Duyduğum sese bakarsam Bobby. Havalı havalı konuşuyor, zenci konuşması. Sesi sıcak, güven verici ama güleş değil. Oysa gördüğüm biraz uzak, biraz bulanık da olsa Hacı Hanım. Altın dişlerinden dağılan aydınlık gözlerimi kamaştırıyor. Ne var ki giyimi farklı, Bobby'ninkine benziyor. Koyu renk erkek giysileri, ipek frenk gömleği, kravat filan. Onu böyle görmeye alışkın olmadığımdan mıdır nedir, basbayağı korkuyorum. Ama saçları usturayla alınmış dazlak kafası, duman duman piposu beni çekmiyor da sayılmaz. Gecenin sonunu nasıl getirdik çıkaramıyorum. Ya Bobby ile Hacı Hanım çıldırtasıya bir hızla köşe kapmaca oynuyorlar. Birini öpmeye kalksam dudaklarımı ötekinin ağzına yapışmış buluyorum. ya da geçmişin korkunç yoğunluğu yaşadığımız anı eziyor, gerçekliğini silip bitiriyor. Öyle ki Bobby ile ilk gecemiz Hacı Hanım'la son gecemize dönüşüyor. 4 ay süren delice bir deniz, güneş ve aşk serüveninden sonra Urla'dan Çamlık'taki evimize henüz dönmüştük. Her şey gözümüze olduğundan eski, karanlık ve gereksiz görünüyordu. Köşk fazla büyük, işe yaramaz bir sürü mobilya ve insanla tıklım tıklımdı. Yağmur sağanaklarının, o uğursuz sonbaharın ilk yağmurları mavi kırbacı altında inliyordu. Hacı Hanım da ben de dar bir yere kapatılmış gibiydik. Nereye dönsek bir eşyaya çarpıyoruz. Kadifeler ışığımızı çalıyor, halılar gürültümüzü, kapılar kesinlikle kapalı, koridorlar kıyamete kadar kesişmeye yükümlü. Salonda mıyım? Aynadan aynaya geçip kendimi arıyor, duvarları sarmış vahşi hayvan kafalarını görüyorum. Kıyıcı dişleriyle yırtıcı kurtlar, dolaşık boynuzlarıyla tavanı tutan baygın geyikler, fosforlu gözlerini gözlerime dikmiş üstüme sıçramaya, göğsümün tekini, kolumu, bacağımı paralamaya hazır o kaplan. Vücudumu tembel tembel o divandan o divana salıveriyor, hayalin gerçekle karıştığı tutarsız ama tatlı bir rüyayı geliştiriyorum. Yaşanmışın heyecanını hayal karmaşıklığıyla tamamlayıp yüceltiyor. İmgelemin gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi kestiremediğim buluşları rüyamı olağanüstü bir güzelliğe ulaştırıyor. Uzandığım divandan başımı kaldırmaya göreyim, şimşeğin parıltısı eflatun yeşil bir ışıma, bazen tek bazen zincirleme suratımı yalıyor. Hacı Hanım salıncaklı koltuğuna yaslanmış, dudakları nargilesinin marpucunda, kulakları gök gürültülerinde, gözleri bende. Bakışlarıyla beni yiyor. Salon az aydınlatılmış, büyük ayaklı abajurların ya biri yanıyor ya ikisi, hepsi o kadar. Susadım, ter içindeyim. Yağmurdan önce böyle olur. Akşamın bastırmasıyla basıncını arttıran yağmur sıcağı insanı bunaltır. Bunalıyorum. Hacı Hanım çıplaklığa bayılır. Çırılçıplağım. Akşam yemeğinden kalktık mı kalktık. Nasıl yapıyor anlayamıyorum. Bir bakıyorum o takım takım evlatlıklar, ahçılar, bahçıvanlar ortadan yok olmuş. Nereye kayboluyorlar? Sinemaya filan yolluyor olmalı. Ya da eşlerine, dostlarına. Yalnızlığımıza bir bakıma aşka, daha doğrusu olağanüstüne yerleşiyoruz. Odamda soyunup köhnemiş merdivenlerden usulca inerek salona anadan doğuma giriyorum. Hacı Hanım nargilesiyle baş başa, beni orada pusuda bekliyor. Avını gözleyen bir atmaca kadar sabırsız, tutkulu. Divana uzanmadan mutlaka öpecek, ne biçim öpmekse. Dudaklarım birden kavruluyor, bütün vücudumu saran bir ateş. Sonra bir süre tavanda şimşek yansımalarını seyredip hayaller kurarak dalgın ve hareketsiz yatıyorum. O neden sonra kararını verecek, üzerime titreyerek eğilecektir. Elektrikler ne zaman söndü farkında olmadım. Buna alışkınız. Şimşekli havalarda şuraya buraya düşen yıldırımlar dağıtım merkezlerini sık sık yakar. Akım kesilir, gece kendi başına kalınca uzaysal görkemine kavuştu. Şimşekler de efsane boyutlarına. Yukarıdan camları titreten dehşetli gök gürültüleri paldır küldür üstümüze yıkılıyor. Ağır ve dumanlı, şiddetinden dalları kıran bir yağmuru da beraberinde sürükleyerek. Koyu karanlıkta daha heybet kazanan şimşekler, röntgen moru dillerini görülmemiş hayasızlık ve edepsizlikle uzatıp, sessiz ve çabuk vücutlarımızı yalıyorlar. Zaten olağana sığmayan sevişmemiz bu ürkütücü fırtına ortamında daha çarpıcı ve irkiltici bir hal alıyor. Bir korku filminde bir canavarla seviştiğimi sanıyorum. Dişlerini boynumdaki şah damarına geçirmiş, zevkinden inleyerek kanımı emiyor. Hacı Hanım'ın aşk susuzluğu giderilmez, ten açlığı doyurulmaz. Hep bunun telaşında olduğundan mıdır, sevişirken durmak bilmez, her şeyi bir anda yapmak ister. Yine öyle, üstünlüğünü belli etmek, beni çıldırtasıya okşamak için uzun kemikli ellerini, becerikli parmaklarını salıvermiş, yüzlerce imişçesine her yanımda duyumsuyorum. İnatçı ve yapışkan ağzıyla delimsirek cinselliği bacaklarımın arasında aralıksız yer değiştiriyorlar. Şehvetten, sevişmenin kalın tadından sarhoş olmuşum, başımıza gelen felaketin farkına varamıyorum. Çırpınmalarını, genzinden çıkardığı garip hırıltıyı işitsem de telaş etmiyorum. Çünkü Hacı Hanım'ın gülüşüne benzer bir patlayışla orgazma ulaştığını, her seferinde kurt gibi uluyup inleye inleye göğüs geçirdiğini biliyorum. Ölüm düşüncesi, hele onun ölümü aklımdan ne kadar uzakta. Vücudunun hareketsizleşmesi, soluğunun kesilmesi beni telaşlandırmıyor. Korkmuyorum da, şakacıktan böyle yaptığını, hiç değilse geçici bir bitkinliğe uğradığını düşünüyorum. Oysa ne oyundu, ne geçici bir baygınlık. Hacı Hanım zevkin doruğuna ulaşayım diye çırpınırken ölümüne ulaşmıştı. Bense onun cesede dönmüş vücudunun ağırlığı altında, hala kendi doruğuma tırmanmaya çabalıyordum. Ne ahmaklık! Ancak yana kayıp kof bir çuval gürültüsüyle halının üzerine yığılınca, sonradan Hacı Hanım'ın korkunç ölümü diyeceğim olayın dehşetini kavradım. Ayağa kalkmış gözlerimi ona dikmiştim. Işıklar yanmasın mı? Abajurların aydınlığında ceset sarısı yüzü, ağzı açık kaldığından kahkahadan kırılıyor izlenimini veriyordu. Altın dişlerinin cıvıltılı parıltıları duvarlara yansımıştı. Gök gürültüleri uzaktan işitiliyor, yağmur dinmiş, sokakta bir gece faytonunun hüzünlü çıngırakları. Şiddetli baş ağrısıyla uyandım. Gece üçümüzün sonra ne yaptığını hatırlamıyorum. O aşağılık pavyondan ne zaman çıktık, evime nasıl geldik, bir ara Alman subayları peydahlanmıştı. Erkekten çok kadını andıran tek gözlü, saçları briyantinle sımsıkı arkaya taranmış, çizmeleri gıcır gıcır naziler. Hayal meyal bağırdığımı ama sesimi işitmediğimi hatırlıyorum. Gestapo geliyor, hapı yuttuk. Oysa şimdi akıl almaz bir dağınıklığın ortasında başım ağrıdan çatlayarak evimde uyanıyorum. Çıplağım, içim ürperiyor, öğüreceğim. Mide bulantısından mı, pişmanlıktan mı? Hayır, Bobby ile Lily'nin halının üzerindeki manzarasından. Birisi abanoz siyahı bacaklarının arasında kauçuktan dimdik bir penisle devrilmiş yatıyor. Öbürünün göğüslerinde ve omuzlarında mavi mavi diş izleri. Lavaboya zor yetiştim, iki kere öğürdüm, bir şey çıkmadı. Titreye titreye giyinirken bu iki leşten nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Aklıma Büyük Yunus'un o dörtlüğü geldi. İlim ilim bilmektir. İlim kenduyu bilmektir. Sen kenduyu bilmezsin, ya nice okumaktır. İntiharından az önce Ekrem'in bir kenara çiziktirdiği mısralar değil mi bunlar? 20. ayrımın sonu. Sayfa 237.